Ayırım 10, sayfa 67. Bölüm 9, 94. Ertesi gün sanki yeni kıyafetler kendisine yeni bir güven hissi verecekmiş, bütün olayı çözecekmiş gibi bir hevese kapılarak alışverişe çıktı. Kendisine eskisinin aynısı bir Pierre Cardin kemer alırken gerçekten zayıfladığını soran insanlar olduğunu fark etti. Ne zaman başlamıştı ki insanlar bunu sorması? Yeni giysileriyle işine döndü, oradan da eve. Çok içkiliydi. İçkiyle birlikte atıştırdığı ıvır zıvırlar da midesine oturmuştu. Aradan bir hafta ya geçmişti ya geçmemişti. Yeni giysileri üstünden sarkmaya başlamış, çuval gibi bir görünüm almıştı bile. Tartının üstüne çıkarken kalbi o denli çarpıyordu ki gözlerinin yerinden fırlayacağını zannetti. Alt dudağını kanatacak kadar ısırdığını sonradan fark etti. Gösterge, çocukluğunda yaşadığı veya hayal ettiği korkunç karabasanlar gibiydi. 3 dakika süreyle alt dudağından akan tuzlu kanın farkına varmadan öcüyle karşılaşmış kadar korkarak göstergeye takıldı kaldı gözleri. Vakit akşamdı. Aşağıda Linda televizyonda en sevdiği programı izlerken Heidi de Commodore'de haftalık aile bütçesini hesaplamaktaydı. Bütün cesaretini toplayarak tartıda yazılı rakamları okudu. 94. Bir an başı dönerken kusması gerektiğini de düşündü. Midesinden çıkmaya çalışan akşam yemeğini yeniden yutarak şu anda içinde bulunan tüm kalorileri saklama ihtiyacı olduğunu düşündü. Baş dönmesi kesilince tekrardan baktı göstergeye. Heidi tartının fazla değil, aksine eksik tarttığını söylemişti. 108 kiloyken Michael Huston'ın kendisine daha 15 kilo kadar fazlam var dediğini anımsadı. Artık fazlam kalmadı Mikey. İşte şimdi artık daha da sıskalaştım. Tartıdan inerken kendisine ölüm hücresi tutuklusuna benzetti. Saat 12'ye 2 kala gardiyanla içeri giren papazın artık vakit geldiğini, af ümidinin tümden gittiğini bildirdikleri o anı yaşamaya başladı. Sadece bir takım formalitelerin yapılmasına gelmişti artık sıra. Eğer çevresindeki insanlara anlatacak olsa kimseyi inandıramazdı kendisine. Artık Lübnan'dan yüzlerce cenazenin gemilerle yollandığı 5 İRA gerillasının ölümcül bir açlık grevine girdiği bu dünyada kim kalmıştı çingenelerin büyülerine inanacak? Ama gerçek ortadaydı. Burnu düşen ihtiyar çingenenin karısını ezmiş, golf arkadaşı iyi ihtiyar, göğüs mıncıklayan hakim Kerry Rosington tarafından ufak bir para cezasıyla kurtarılmış, ihtiyar çingene de karısını hayatının ilk ve tek elle oynaşmak için yanlış günü seçen Şişko Fairweave'lı avukata kendi yöntemleriyle adaleti göstermek için büyü yapmıştı. Hem de ancak Cinelli gibi adamların hoşlanabileceği bir yöntemle. Halleck lambayı söndürerek merdivenlere yöneldi. Son adımlarını atan ölüm hücresi tutuklusunun yaptığı gibi. Gözlerimi bağlamayın, önce bir sigara istiyorum. Yorgunlukla gülümsedi aklından geçenlere. Heidi çalışma masasına oturmuş, önündeki ışıklı ekrana bakmaktaydı. Çekler masasının üstünü kaplamıştı. Parmaklarının arasında bir sigara öylesine oturmaktaydı. Masasının başında yüzünü kocasına dönünce gözlerindeki keder ifadesi şaşırttı Halek'i. İnsanların görmek istemediği şeyleri algılamayı önleyen beyin sistemini düşündü. Mesela üstünden düşen pantolonu tutturmak için her gün daha sıktığın kemerin, karının göz altlarındaki kahverengi halkaların veya bu gözlerdeki sorunun farkında olamamak gibi. Evet, hala kilo veriyorum dedi. Derin bir iş çekti karısı. Halek konunun ortaya dökülmesine sevindiğini düşündü karısının. O da bir odaki arkadaşları gibi bu konuda ağzını açmaya, elbiselerin üstünden dökülecek neredeyse, ne bu halin, birisi seni kanser çubuğuyla mı dürttü ne? Yoksa içinde bir yerde koca simsiyah sulu tümör mü kemiriyor seni böyle? Demeye cesaret edemiyordu. Yo hayır, kimse böyle bir şey söylemeye yanaşmıyor. Gerçeği senden bekliyorlardı. Günün birinde mahkemede tam itiraz ediyorum diye kalkacakken pantolonun yere düşüyor ve kimse ağzını açıp da bir laf etmiyordu. Evet işte diyerek kendisi de gerçeği gizlemek için güldü. Ne kadar verdin? Üst kattaki tartıya bakarsan 94'e inmişim. Aman Allah'ım. Sigara paketine bakarak ben de bir tane içeyim mi diye sordu. İstiyorsan bile bundan kesinlikle Linda'ya bahsetmek yok. Tek kelime bile. İkimiz de. Gerek de yok diyerek ilk dumanını çekti. Başının döndüğünü hissetti ilk nefeste. Ama tartının üstünde geçirdiği baş dönmesiyle kıyaslanmazdı sigaranın verdiği. Benim kilo vermekte olduğumu biliyor. Bu yüzden de anladım. Ama bu akşama kadar o ifadenin ne anlama geldiğini çözememiştim. Haydi beni dinle, dedi tam tamamlamadı cümlesini. Ne var? Bir an için ona her şeyi açıklamayı düşündü. Sonradan düşünüp de anımsayamadığı bir şey engellemişti onu. Sadece orada masanın köşesinde tünemiş, elinde bir sigara tutarken içinin karısına karşı korkunç bir nefretle dolmuş olduğunu hatırlamaktaydı. Çingene karısının bir iki dakika sonra arabalarının arasından yolun ortasına fırlamasından önce karısının yapmakta olduklarını bir anda yeniden anımsadı. Heidi kendisine iyice yaklaşarak sol kolunu omzuna atmış ve bir anda kendisini şaşkınlığa düşürecek bir hareketle pantolonun fermuarını açmıştı. Hafif ama eğitilmiş parmakları yarıktan ve kilodunun önünden içeri girmişti. Billy gençliğinde elleri terleyerek kocaman açılmış gözlerle bazı kitaplarda okumuştu. Sarışın bomba eğitilmiş parmaklarıyla herifin sertleşen organını okşadı. Türünden yazılar olurdu o kitaplarda. Ama bu sefer yanındaki kendi karısıydı ve olay gerçekti. Kendi sertleşmiş organına karısı okşuyordu. Gülümseyerek karısına bakınca onun da yüzünde mutlu ama tedirgin bir ifade gördü. Haydi ne yapıyorsun? Sus, tek kelime söyleme. Ne itmişti onu buna? Halek ömründe karısının böyle bir işe kalkışmadığına, hatta onun aklından bile böyle bir şey geçmemiş olduğuna yemin edebilirdi. Ama yapmış ve çingene karısını ezmesine neden olmuştu. Gerçeği söyle. Kiloları görmezden geldiği gibi her olayı da göz ardı edebilirsin değil mi? Ama artık bahane bulma zamanı çoktan geçti. Artık sadece gerçekler kaldı ortada. Gerçek ise Heidi'nin beklenmedik davranışının, belki de beklenmedik olduğu için kendisine aşırı haz vermiş olduğuydu. Sağ kolunu karısına uzatarak sarı kilodu ortaya çıkacak biçimde eteklerini kaldırmıştı. Bu sarı kilot o ana kadar kendisine hiç bu kadar çekici gelmemişti. Belki de eteklerini ilk kez sıyırması arzularını bu denli kamçılamıştı. Gerçek o anda dikkatinin %85'i araba kullanmak dışındaki eylemlere çevrili olmasındaydı. Belki de gerçek o günün Fairview sokaklarında incin top oynadığı bir iş günü olmamasında gizliydi. Fakat aldırma, gerçek sadece Billy'nin o anda içinde bulunduğu durumdu. Aslında ihtiyar çingene karısı Firebird'de Subaru'nun arasından ok gibi fırlamış, gerçekte karaciğer lekesiyle kaplı ellerinde İngiliz kadınların alışveriş için devamlı kullandıkları türden filesiyle iki arabanın arasından yürüyerek önüne çıkmıştı. Halek kadının filesindeki bir kutu toz deterjanı bile anımsamaktaydı. Çingene etrafına bakmıyordu, bu doğru. Ama kesin gerçek de ancak 35 mille giden Halek'in kadının farkında vaktinde varsaydı metreler önceden arabayı durdurabileceğiydi. Tabii dikkatini o arada araba kullanmaya toplamış olsaydı. Ama bütün dikkati belinden aşağıda sınırına dayandığı orgazmdaydı. Heidi'nin zarif parmakları gevşeyip kasılıyor, ileri geri hareket ediyordu. Davranışı çok yavaş, ümitsizce geç olmuştu. Heidi'nin eli şokun etkisiyle organında kasılınca Billy sonsuz bir saniye boyunca müthiş bir acı ve kaçınılmaz bir zevk duydu. İşte gerçekler bunlardı. Ah durun bir dakika dostlar. Bekleyin. Daha iki gerçek daha yok mu? Eğer Heidi biraz seks heyecanı yaşamak için o günü seçmiş olsaydı araba kullanmanın bilincinde olacak olan motorlu bir taşıtı sürdüğünü aklından çıkartmayacak olan Halek kadını vaktinde fark ederek bebek arabalarını itmekte olan annelerin korkuyla bakmalarına neden olacak bir fren gıcırtısıyla duracak, kadını ezmeyecekti. Olayı henüz anlayamamıştı. Şaşkın bakan çingene karısına "Önüne baksana be kadın, tarlada mısın?" diye bağıracaktı belki de. Heidi ile birlikte kadının karşıya geçmesini yürekleri çarparak izleyecekler, belki de frenin etkisiyle yere dökülmüş olan alışveriş paketlerinin döşemeleri rezil etmesine ağlayacaktı Heidi. Her şey yolunda olmuş olacaktı o zaman. Mahkeme olmayacak, burnu düşmüş ihtiyar çingene çıkışta onları beklemeyecek, elini Halek'in suratına sürerek iki kelime lanetini söylemeyecekti. Bu birinci yardımcı gerçekti. Bundan kaynaklanarak ortaya çıkan ikinci gerçek ise olayları ve bütün başından geçenleri Hayden'in üstüne yıkmaktı. Bütün suç onundu aslında. O anda karısının yapmakta olduğu şeyi kendisi istememişti. Karısına, eve kadar daha 3 milimiz var, bana ellerinle bir oyun çekmeye ne dersin dememişti. Yo, hayır, karısı kendisi istemişti böyle bir şeyi. Ve zamanlaması da harikaydı doğrusu. Şimdi bunun onun suçu olduğunu Çingene bilmiyordu ve lanetini Halek'e okumuştu. Bu yüzden Halek tam olarak 30 kilo vermişken o burada oturmuş gözlerinin altında koyu halkalar ve bozuk bir ciltle bakmaktaydı. O halkalar öldürmeye yetmezdi onu, değil mi? Tamam, cildi de solgundu ama ihtiyar Çingene ona değmemişti. Korkularını karısına açmayı düşündüğü o an ona açıkça "Çingene bana lanet ettiği için büyüledi beni. Onun için kilo veriyorum" demeyi düşlediği o an geçti artık. Nefretinin de bir anda yükselmesi, beyninden fışkırması geçti o anla birlikte. "Beni dinle" demişti karısı da iyi bir eş havalarında. "Ne var bile" demişti. Aslında söylemek istediği o olmadığı halde "gidip Mike Huston'u göreceğim" diye cevapladı. "Metabolik test serilerine başlamak için kaydımı yaptırsın. Bok canına." "Oo, Billy." Karısının iki yana açtığı kolların arasına girdi. Burasını huzurlu bularak az önce içine düşmüş olduğu nefret çukurundan utandı. Ama havalar güzel. Bir bahardan yaza dönüşüp Fairview'da sıcakların bastırdığı o günlerde nefret dalgalar halinde elinde olmadan istemeden geri gelmeyi sürdürdü. Ayırım sonu, sayfa 72. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları: Commodore, C-O-M-M-O-D-O-R-E.